Ayrım 33, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 419. Vakıf, 30 Nisan, 1 Mayıs 1991. Un homme et une femme. Cumhuriyet gazetesinde çıkan filmle ilgili 30 Nisan 1991 tarihli yazı da eklenmiş. Bir kadın, bir erkek. 1966'da çevrilmiş. Ben ne zaman seyretmişim? Ya aynı yıl ya ertesi yıl. O zamanlar Ahmet Küflü'yü seviyordum. Beni bu filme o götürmüştü. Kendisi daha önce görmüş, bana da övdü. Cannes'da da ödül almış. Ankara'daydım. Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki sinemaya gitmiştik. O sinema şimdi benim Ankara'daki evime çok yakın. Filmi çok çok beğenmiştim. O denli çok beğenmenin, filmin gerçekten güzel oluşunun ötesinde benim ruhsal durumumla da yakın ilişkisi var. Evliliğimin çok bunalımlı dönemiydi. Filmin konusuyla idealize ettiğim eş sevgisini özdeşleştirmiş olmalıyım. 30 Nisan günü gazetelerde, TV'de bu filmin gösterileceğini okuyunca filmden bende ne kalmış olduğunu, konusunu düşündüm. Hiçbir şey anımsamadım. Anımsayamadığım filmin güzel olduğunu nasıl biliyorum? Filmi seyrederken çoktan beri ayrımsadığım eksikli bir yanımı bir kez daha anladım. Bir tiyatro oyununu, bir romanı, bir filmi çok güzel bulmuşsam, birinci seyredişimde ya da okuyuşumda onlardan bende, belleğimde konu, görüntü, kurgu, karakter olarak hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Öyleyse bu yapıtlar için nasıl oluyor da güzel diyorum? Onların güzelliğine nasıl inanıyorum? Böyle olduğunu, çok güzel bulduğum, hayran olduğum filmleri ve oyunları ikinci kez seyrettiğim ve yine ilk okuyuşta hayran olduğum romanları aradan zaman geçtikten sonra ikinci kez okuduğumda anlıyorum. İkinci izleyişimde, okuyuşumda bir de bakıyorum ki benim için eskiden bilinen bir yapıt değil, yepyeni bir yapıt. Bu durumda nasıl oluyor da o yapıtlara güzel diyorum? Sanırım şöyle. O hayran olduğum romanlardan, filmlerden, oyunlardan bende, belleğimde kalan konu, görüntü filan değil. Ama bir tat kalıyor, güzelliğin tadı. Tıpkı damak tadı gibi bir şey. Yediğimiz bir şey çok hoşumuza gider ve o şey lokma lokma ağzımızda çiğnenmiş midemize gitmiştir. Ama damağımızda tadı kalmıştır. O tadı biliriz. Ama bize o tadı veren lokma lokma yediğimiz şeyin ne olduğunu, içinde neler olduğunu bilmeyiz. Bende de işte böyle bir şey. Okuyup hayran olduğum romanlardan, seyrettiğim oyun ve filmlerden bende salt bir güzellik tadı kalıyor. O yapıtın niçin güzel olduğunu sorsalar yanıt veremem. Hatta yanlış şeyler bile söyleyebilirim. Örneğin Kral Lear oyununda, Suç ve Ceza romanında, daha başka yapıtlarda böyle olduğunu, yani uydurduğumu, konuyu bile değiştirdiğimi bu yapıtları ikinci kez okuyuş ve seyredişimde anladım. Örneğin Kral Lear'ın üç kızının da ihanet ettiğini sanıyordum. Niçin böyle sanmışım, niçin konuyu değiştirmişim bilmiyorum. Suç ve Ceza'da da tefeci kadının romanın sonuna doğru öldürüldüğünü sanıyordum. Yani romanı ilk okuyuşumun üstünden zaman geçtikten sonra değiştirmişim, uydurmuşum. Hep böyle oluyor. Birincisinin üstünden epey zaman geçtikten sonra ikinci okuyuş ve seyredişimde yapıtı hem de unutmamacasına daha iyi anlıyordum. İyi ama o güzel yapıtları ilk kez okumaya, seyretmeye bile zaman yetiremezken ikinci kez okumaya, seyre nasıl zaman bulacağım? Bir Kadın Bir Erkek filmi de böyle oldu. Filmi yıllar sonra, galiba 24 yıl sonra TV'de seyrederken ilk seyredişimden bende o açıklanamayan güzellik tadından başka hiçbir şey kalmamış olduğunu ayrımsadım. Filmden çok az şey ayrımsıyordum. Gerçekten güzel film. Filmin kimi bölümleri akkara, kimi bölümleri renkli. Claude Lelouch'un bu yöntemi yazarların öykü ve romanlarda ayrı kadrat, ayrı karakterlerde harfler kullanması neyse o. Yazıda bu ayrı harfleri ve kadratları kullanmak nasıl bir gereksinimse, Lelouch'un da filminde kullandığı renkli ve ak kara bölümler böyle bir gereksinim. Kadının anlatısı olan ölen kocasıyla yaşamı renkli verilmiş. Erkekle olan ilişki görüntüleri de ak kara verilmiş. Bu, filmin güzelliğini sağlayan teknik yanlardan biri. Ama bu filme beni hayran eden özünde ne var? Filmin öyküsünün yalınlığı. Öyküsü çok karmaşık, çok dolu olan güzel filmler de var. Ama o filmlerde bizi çeken şey bana göre salt sinema sanatı değil, film konusunun, yani anlatının çekiciliği. Bana göre güzel filmin öyküsü birkaç cümleyle anlatılabilecek yalınlıkta olmalıdır. Öyle ki bu yalın öykü anlatılınca başkaları yapılacak filmin güzelliğini anlayamamalı. Hatta böyle bir öyküden film olmaz denilmelidir. Nitekim Bir Kadın Bir Erkek de böyle olmuş. Öyleyse böyle bir öyküden film yapılabileceğine kim karar verecek? O film öyküsünü yazan, kuran kişi. İşte bu yüzden film rejisörüyle senaristinin aynı kişi olması gerektiğini ya da sanki aynı kişiymiş gibi bu iki insanın anlaşması gerektiğini söylüyorum. Büyük filmlerin çoğunda senarist ve rejisör aynı kişidir ya da çok uyuşmuş iki kişidir. Fotoğraf yetkinliği, müziğin güzelliği, oyuncuların ustalığı gibi filmi güzelleştiren öğeler de var elbet. Ama beni yazar olarak bunlardan çok senaryo ve kurgu ilgilendiriyor. Lelo, aynı film kahramanı kadınla erkeğin 20 yıl sonraki yaşam süreğini de filme almış. Roman ve film süreyi olan roman ve filmlerden hep korkmuşumdur. Çünkü süreyi olanlar ilk olanları her bakımdan aşmalıdır. Aşamazsa hiç değilse aynı düzeyi tutturmalıdır. Bu da çok zor bir iştir. Şimdiye dek süreyi olanların ilkinin düzeyini tutturduklarını görmedim. Hep aşağı düzeye düşerler. İşte bu yüzden Zübük'ün ve Şimdiki Çocuklar harika romanlarımın sürekliliğini yazmaya bir türlü yüreklenemiyorum. Oysa iki romanın da süreklerini yazmam gerektiğini biliyorum. Bir de şu var. Bir roman ya da filmin süreyi olarak yaratılan yapıt ilkinin düzeyinde de olsa, hatta onu aşsa bile, insanlar bir geçmiş özlemiyle, nostaljik bir duyguyla, gençliklerini ve gençlik dünyalarını ellerinde olmadan bağlılıklarıyla, yine ilk yapıtı beğenip onun süreyi olan yapıtı beğenmeyebilirler. İşte bu duygularla ve ilkinden iyi olduğu dileğiyle aynı gece başka kanalda gösterilen 20 An Apre, 20 yıl sonra bir kadın bir erkek filmini ilgiyle seyrettim. TRT her iki filmi ayrı gece, aynı saatlerde, ayrı kanallarda göstermekle çok iyi yaptı. Çünkü iki filmi karşılaştırma fırsatımız oldu. Yazık bir kadın bir erkek filminin 20 yıl sonraki süreyi için. Bütün dileklerime ve iyi niyetle seyretmeme karşın iyi bir filmdi diyemeyeceğim. Sıradan bir film. Olsa olsa sıradan bir filmden bir parmak yukarıda. Çok yazık. Niçin ilki bu denli güzel de süreyi olan ikincisi başarısız? Çünkü ilkinin başarılı olmasının baş nedeni film öyküsünün olabildiğince yalın olmasıydı. İkinci başarı nedeni yine film öyküsünün ve oyuncularının oynayış biçimlerinin doğallığı ve içtenliğiydi. Bunca doğallık ve içtenlik de yine film öyküsünün yalınlığından geliyordu. 20 yıl sonraki filmde filmin öyküsünde yalınlık yok. Tersine konunun karmaşıklığı için zorlamalar, yapaylıklar var. Hiç gereği olmayan bir delilik olayının filme yerleştirilmesi, sokuşturulması gibi. Deli katilin yerine hekimin katil olması gibi. Ve daha pek çok şey. Bu sokuşturmalar, zorlama ve yapay olaylar yüzünden 20 yılda çok daha ustalaşmış olmaları gereken oyuncular ilk filmdeki doğallık ve içtenlikleriyle oynayamıyorlar ikinci filmde. Özdeki bu sakatlığa karşın rejisör Lelo'nun teknik ustalığı ikinci filmde de sürüyor. Bu kez yine yazıdaki punto ve kadrat değişimine benzer renk ayrımını ustaca kullanıyor. Bu kez salt akkara ve renkli olarak değil, buna bir de kahverengi katıyor. 20 yıl önce çevrilen filmin romantik sevi sahnelerini yinelerken bunları salt kahverengi gösteriyor. Ne şaşılası bir şeydir. Bu filmi seyretmeden 10 gün önce yazdığım, metnin aslında parantez içi boş kalmış, adlı öykümde ben de geçmiş bir sevi sahnesini donuk kahverengi bir görünümde, kahverengi kartpostal gibi anlatmıştım. İyi ki 10 gün önce yazmışım, yoksa bu filmden çalmışım ya da esinlenmişim denilebilirdi. Filmi seyretmeden önce bu öyküyü Vizyon dergisine götürmüştüm. Sinema sanatı olarak beğendiğim bu ikinci filmde benim ilgimi çeken, birinci filmde oynayan aynı oyunculardaki 20 yıl sonraki fizik değişimdi. Çok değişememişler, kadın da erkek de. Bu ilgim nereden kaynaklanıyor? Kendimden, yaşlılığımdan. İster istemez kendimle ölçüştürüyorum. İlk filmde kadın olağanüstü çekiciydi. 20 yıl sonraki filmde kadın yine çekici ama oldukça çekici. O olağanüstü çekiciliğini yitirmiş. Buna karşılık birinci filmde erkek olağanüstü yakışıklı sevimli değildir. 20 yıl sonraki filmde 20 yıl yaşlanmışken daha yakışıklı ve sevimli görünüyor. Bana öyle geldi. Önemli bir şey daha var. İlk filmde aşkın kanunu, sevinin yasası yürürlükteydi. 20 yıl sonraki filmde sevi yasasına aykırı bir durum var. Sevinin genel geçer yasasına göre adamın çok genç ve güzel olan karısını bırakıp 20 yıl önceki yaşlanmış sevgilisine dönmemesi gerekirdi. Genel kural, yaşlı erkek genç kadını bekler. Ona dönmesi için de güçlü bir gerekçe yok. Tersine genç karısını sevmesi için gerekçe vardır. Yaşlı erkeğin 20 yıl önceki sevgilisini seçmesi olabilir, bu ayrıcalıktır. Ama o zaman da bunun bir ayrıcalık olduğu, ayrıcalığın gerekçesi filmde belli edilmeliydi. Vakıf, 1 Mayıs 1991. Çok şaşılası. Kemal Tahir'e göre Türkiye'nin en büyük ve usta yazarı vardı. Şiirde Nazım, romanda Kemal Tahir, gülmecede ben. Böylece Türkiye yazın alanı paylaşılmış oluyordu. Çetin de o gece şunu vurguladı. Türkiye'de üç yazar var. Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Çetin Altan. Çok şükür. Bu paylaşımda ikisi de benim payımı veriyorlar. Ama payımın ne olduğu belli değil. Yaşar acaba ne düşünüyor? Bütün paylar onundur. Vakıf, 1 Mayıs 1991. En çok kendime şaşıyorum. Bir aptalca ve bayağı bulduğum giyimi yüzünden sevdiğim bir kadından soğuyabiliyorum. O geceki o ciğer kırmızısı tayyör, parlak kırmızı ipek yakalı üstelik. İlanla bulduğum edebiyat öğretmeni kadından ayakkabısı yüzünden vazgeçmiştim. Giysileri gibi davranışları da, bayağı aptalca davranışları da beni soğutuyor. Öyle bir giysi seçmiş olmaları. Neydi o yama yama bluzu, ne çok sevmiştim. Paris'ten, bit pazarından aldığı. 1 Mayıs 1991. Her şeye şaşıyorum. Bunlar gerçekten şaşılası olaylar mı, yoksa bende mi onmaz bir şaşkınlık var? 28 Nisan 1991 sabahı saat 9'u az geçiyor, telefon çaldı. Mengü Ertel. Ferhan Şensoy da sana söylemiş. 7 Mayıs gecesi Ferhan'ın tiyatrosunda Haldun Taner anma toplantısı yapılacak. Konuşmacı olarak katılır mısın? Önceden bilmek gerekiyor ki ilanlar yapılsın. O gün sevgilimin İstanbul'da olduğu gün. Ama yine de Haldun için elbet zaman veririm. Ferhan Şensoy bana bu konuda bir şey söylemedi ama elbet gelirim, dedim. Günü ve saati izlence defterime not ettim. Hatta konuşmamda neler söyleyeceğimi bile saptamaya, not etmeye başladım. Bugün 1 Mayıs gazetelerde Haldun'un anma izlencesi var. Ama benim adım yok. Şaşılmaz mı buna? İstanbul'a gidince Mengü'ye soracağım. Ne pis bir dünya. Yani bu güzel dünyayı pisleten ne pis insanlar var. Vakıf, 2 Mayıs 1991. Ah Aziz, nice saklasan kendinden boşuna. Bu unutkanlıklar tadını kaçırır yaşamın. Eskiden beri ben böyleydim. Gençliğimde de unutkandım diye kendini boşuna avutma. Gençliğinde unutkandın ama bu kerte mi? Kimselere söyleme, çaktırma ama yaşlandın, yaşlandın. Vakıf, 3 Mayıs 1991. Şunu ayrımsadım. Megalomanlar retorik konuşmaya ve yazmaya özeniyorlar. Necip Fazıl, Çetin Altan, Yalçın Küçük gibi. Melih Cevdet, Cumhuriyet, 3 Mayıs 1991. Bafın Akademi'ye kabul konuşmasında 1753 söylevinde Le stil ehomem, üslup beyan aynıyla insandır. Biçem insanın ta kendisidir. Tarihsiz. Benim artistlerim: Annie Oundra, Gustav Fröhlich, Paula Negri, Marlene Dietrich, Mary Pickford, Zigoto, Edward G. Robinson, Paul Mooney, Serseriler Kralı Kardeşler, Claude Colbert, James Cagney, Jean Gabin, Harry Beer, O İhtiyar Charles Laughton, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Rita Hayworth, John Barrymore, Hedy Lamarr, Milano Müzesi ve Rejisörü, Bisiklet Hırsızı, Roy Scheider'in filmi. Teşvikiye, 15 Mayıs 1991. Atom bombası yüzünden şu Hiroşima ile Nagasaki, ne çok yeteneksiz yazarın ve ozanın konusu, sözde insancılığın aracı oldu. Zavallı Hiroşima Nagasaki. Atomlandığı yetmemiş gibi bir de yeteneksiz ozanların sahte insancılık gösterilerine araç oldu. Şimdi böyle bir sözde şiiri okurken. 15 Mayıs 1991, öykü. Şimdi 15 Mayıs 1991 saat 22:40. İbrişim'e telefon edince düşündüm. Sevimli görünmek için zorlanarak gülüyor ve boyuna "Nasılsın, iyi misin?" diye yinelenerek soruyor. Sözü yok. İşte bu bana çok soğuk ve itici geliyor. Oysa 3 gün, bugün 2 kez telefon ettim. Ne çok sözümüz var birbirimize söyleyecek. Buna karşılık 3 gülün vermediği, veremediği ne güzel şeyleri veriyor, verebiliyor İbrişim. İşte bu durumdan kalkarak böyle bir konu düşündüm. Sevgililerin iyi ve güzel yanlarından yeni bir kompozisyonla ideal bir sevgili yaratılamaz mı? Bu kompozisyon yaşamda yapılmakta. Baskıda olanlar, yüreksizler bunu beyinlerinde yapıyorlar. Ne demektir bu? Herkes yapıyor demektir. Bunu bir sarhoş anlatır. Ben hangilerinin kompozisyon yapardım? Güzellik Çiçu'dan, sevimlilik Böcüm'den, Eda Hoşluk Üçgül'den, o anlatılmaz cinsellik İbrişim'den. Çingene bacaklımdan, kendini veriş kimsemden. Kendilerinden bu kompozisyona hiçbir şey katamayacaklarım da var. Hem de ne çok. İzmir, Güneş Oteli 413, 21 Mayıs 1991. Ne güzel sözcüklerimiz var. Onları kullanmadım hiç. Çok yazık. Kullanmalıyım. Bir de gerekli sözcükler var. Bir de bilmediğim sözcükler var. Rastladıkça bu sözcükleri de yazayım. Değirmi. Bu güzel sözcüğün yerine oval kullanılmaya başlandı. Çeper. Yalaz eşittir alaz, dulda. Tarihsiz. Piyaz, mısır, yeşil salata, lahana, hıyar, domates, soğan, Patates salatası, soğan, marul, yeşil soğan, maydanoz, nane, nohut salatası, bakla salatası, börülce salatası, yeşil mercimek. İzmir, Güneş Oteli 413, 21 Mayıs 1991. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sahnenin dışındakilerini okurken anımsadım. Niçin 1944'te yazdığım ve Neriman Hikmet'e verip onunmuş gibi Ayşegül adıyla galiba son saatte tefrika edilen otomobil sevdasını yeniden ele almıyorum? Güzel romandı. Yeniden ele almam gerekir. İzmir, Güneş Oteli 413, 21 Mayıs 1991. Roman, okuru yaşadığımız dünyadan başka bir dünyanın içinde yaşatmaktır. Bu durum romanın dünyasıdır. Roman dünyası gerçek dünyaya nice benzemezse benzemesin, yine de gerçek dünyanın ölçütlerinde mantığındadır. Gerçeküstü roman dünyası, gerçek dünyaya büsbütün aykırı ve karşıt, gerçek dışı, fantastik, simgesel, bir başka imgeler dünyası ve her şey olabilir. Ama ne olursa olsun, kendi içinde bir mantığı olacaktır ve bu mantık, benzemediği ya da karşıtı olduğu ya da aykırısı olduğu gerçek dünya ölçütlerine dayanmak zorunda. Kendine özgü yasaları, kuralları olmakla birlikte yine de gerçek dünyaya bağımlıdır ister istemez. Okurları romanın bir yerinde ya da bir yerlerinde olmaz böyle şey, böyle şey de olur mu dememelidir. Roman okura olmaz böyle şey dedirtmemelidir. Kendi yasalarını, kurallarını, ölçütlerini okuruna kabul ettirmelidir. Romanın kahramanı örneğin uçsa bile. Teşvikiye, 22 Mayıs 1991. Ravel, çok yaşa sen. Bin yaşa, binler yaşa, var ol, sağ ol. Beni kurtarıyorsun benden. 22 Mayıs 1991. Sözle karikatür. Buca Eğitim Fakültesi Dekanı, 20 Mayıs 1991 günü Gençlik Haftası. Belediye Başkanının Odası. Atatürk'ün ölümünden 53 yıl sonra güldüren adam. Atatürk'ün gülen yanıtı. Teşvikiye, 25 Mayıs 1991. Ne şaşılası şey ve benim aptallığım nasıl ortaya çıkıyor? Şaşıp kalıyorum. Sanıyordum ki Ahmet Mithat Efendi 20. yüzyılda yaşamamış da 20. yüzyılın başlarında ya da 19. yüzyılın sonlarında ölmüş. Neden böyle sanıyordum? Ona Hace-i Evvel denilmesinden belki. Türk okurlarının ilk öğretmeni sayılan yazar olduğuna göre hepimizin bizden önceki kuşakların da öğretmeni. Öyleyse geçen yüzyılda yaşamış olmalı diye düşünmüş olacağım. Ahmet Mithat Efendi'nin 1932'de ölmüş olduğunu bugün bir ilişkiyle görünce şaşırdım. İlk öğretmenimiz 1932'de ölmüş. Her şey nedenli yeni. İlk romancımız bu. Her şey nedenli yeni demek, nedenli geride kalmışız demektir. 1932'de ben 17 yaşındaydım. Nasıl olur da onun ölümünden haberim bile olmaz? Elbet olmaz. Ben o zaman Kuleli Askeri Lisesi öğrencisiydim. 9. sınıf ya da 10. sınıf. Bize o zaman gazete okumayı bile yasaklıyorlardı. Nereden, nasıl haberim olacak? Daha da ilginci şu, 24 Mayıs 1991 günü Darüşşafakalı Bestekarlar Konseri'nin program dergisinde şöyle yazılı. Ahmet Mithat Efendi'nin ölüm tarihi konusunda çeşitli kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Yuh! Ulan bu ne iş yahu? Sanki adam 11. yüzyılda ölmüş. Biz ne biçim insanlarız? Vakıf, 26 Mayıs 1991. Şaşılası bir şey. Tebelleş rüyalarımda hep başarısızlıklarımı görüyorum. Örneğin bugün öğle uykusunda lokantada ya da kahvede param yetmedi. Yeten bir param da geçmez olmuş. Çıkılamayan yokuşlar, kirli yokuşlar, bataklıklar, çıplaklık, ayakkabısızlık, pantolonsuzluk hep bozgun. Vakıf, 27 Mayıs 1991. Sapo, Cellini, Proust, Ravel, Tchaikovsky, Millet, Montgomery Clift, Michelangelo, Shakespeare, Frederick Lorca, Keynes, Somerset Maugham, Goethe. Tüh, ulan Ravel de mi? Çok yazık, üzüldüm. 33. ayrımın sonu, sayfa 431.